Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları, sesimizi duyan, bizi dinleyen, bize vakit ayıran candan öte can dostlarımız, hepinizi Hüdayi Çamlıca Külliyesi'nden Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkan ile Aile Medeniyetimiz programında inşallah Kurban Bayramı'ndan bugüne başladığımız Bayram Tadında Hayatlar serimizde kendi sesini bulmaya yardımcı olma konusuyla devam ediyoruz. Aziz dostlarım, malumunuz olduğu üzere 4 gün kurban, 3 gün Ramazan bayramında 365 günü sadece 7 günü yaşamayalım. Bayramı, bayramın uhuletini, sükunetini, muhabbetini, sevincini, coşkusunu, ziyaretleşmesini, hediyeleşmesini bayram tadında bir hayatımız olsun. Yılın diğer günlerine de bu bayram günlerini mayalayalım ve bayram tadında hayatlar yaşayalım diye böyle bir seri başlatmıştık ve iş geldi geldi geldi, en son kendi sesini bulmaya yardımcı olma konusuna değinmeye başladık. Ben aile içerisinde malumunuz olduğu üzere bu kendi sesini bulmada yardımcı olmayı, özellikle eşlerin birbirinin sesini bulmada yardımcı olma, sonra çocuklarımızın kendi sesini bulmada yardımcı olma, sonra anne babalarımızın kendi sesini bulmada yardımcı olma ve en son nasıl akrabalarımız kendi seslerini nasıl bulabilirler kısmında onlara yardımcı olmada durumdan vazife çıkartarak kendimizi sorumlu ve mesul hissetmeyi, işlemeyi planladım. Birkaç programdır eşlerimizin kendi sesini bulmada yardımcı olmayı, özellikle beyefendilerin hanımefendilerin seslerini bulmasında nasıl yardımcı olabilirleri işliyoruz. Çok da netameli bir konu. Çünkü dışarıda hanımefendileri evden çalmaya çalışan kurtlar var kuzu postunda. Onlara böyle gel gel gel yapan ama asıl onları sömürecek olan, onları kullanacak olan, onları köleleştirecek olan, türlü türlü tuzaklarla onları aileden koparmaya çalışan malum bir lobi ve çete var. Dolayısıyla burada biraz uyanık olmamız lazım. Ama hanımefendilerin de böyle bir çalışmaya iştiyakları var, istekleri var, arzuları var. İşlediğim bölüm içerisinde İlimde, ticarette, ziraatte, zanaatte, sanatta, kültürde, sporda, yani yapılabilecek meşru çerçevede, helal ve meşru dairede olduğu sürece bizim bir şerhimiz olamaz. Ama Allah'ımızın açısından baktığımızda, onun kadına bakış açısı, onun aileye bakış açısı, onun tanzimi, onun dizaynı, onun isteği, arzusu, emri mucibince asıl buradaki meselenin hanımefendi kardeşlerim açısından Rabbimizin dizayn ettiği şekliyle en önemli, en önemli görevin annelik ve eş vazifesi olduğunu görüyoruz ki bu toplumun dizaynı demek aynı zamanda. Biyolojik olarak da kendi rahminde o dizaynı, o şekillenmeyi anne yapıyor. Emzirirken de yeni bir nesil inşa ediyor ve onu bakarken, büyütürken de, terbiye ederken, mürebbilik döneminde de yeni bir nesil inşa ediyor. Bu anlamda bir medeniyet annelere bağlıdır desek yalan söylemiş olmayız. Bu anlamda cennet annelerin ayağı altındadır buyuran Allah Resulü de konunun önemini sanıyorum en güzel şekliyle ifade buyurmuşlar. Bu programın bu bölümüne kadar helal ve meşru çerçevede kalmak kaydıyla şerhini düşmekle beraber genel irademizin, muradımızın, isteğimizin dışarıdaki tehlikeleri görerek ve dünyanın nereye doğru gittiğini de görerek hanımefendi kardeşlerimizin biraz daha evlerine, ailelerine, özellikle ve özellikle çocuklarına yönelmeleri konusundaki fikirlerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi, bunu yapmazlarsa ne olur tehlikesinin, tehditlerini sizlerle paylaşmaya gayret ettim. Aziz dostlarım, elbette neler yapılabileceği kişiye özel anlaşılır. Anlaşılmalı da zaten, analiz edilmeli. Bununla alakalı özel kişilik envanterleri çalışılmalı. Eşler kendi arasında oturup diyalog yöntemiyle bu konuyu tartışmalı, konuşmalı ve anlaşmalı sonunda. Ama bu sürecin nasıl yaşanacağı da çok önemli. Zarf ve mazruf malumunuz, usul ve esas. Dolayısıyla birazcık da hani neler yapılabileceğiyle alakalı epey bir şeyler söyledim ama bunun nasıl yapılacağıyla alakalı da sizlere birkaç kelam etmek isterim. Can dostlarım, ben bir hoca değilim. Haşa haşa, sümme haşa, fetva makamı hiç değilim. Dolayısıyla benim buradaki verdiğim bilgileri fıkhi bir delil olarak delillendirip ya Münir Hoca da böyle söylemişti falan diye asla ve asla kullanmayın. Bu işin erbabı var, üstadımız var, hocalarımız var, kanaat önderlerimiz var, fetva makamında türlü türlü fakihlerimiz var. Tarihsel süreçte verilmiş, yazılmış, kayda alınmış fetvalar var bu konuda. Mihenginiz onlar olsun. Ama ben bir aile koçu olarak bu konunun az çok mürekkep yalamış, derdini çekmiş bir kardeşiniz olarak ilk tavsiyem size zinhar bu olmaz diye hemen bir vaveylayı figanı basıp karşı çıkmayın. Bu bölümde eşinizle alakalı onun kendi sesini bulmada nasıl yardımcı olacağınızın usulünü anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla diyelim hanımefendi kardeşim geldi eşiniz. Bey bey dedi ben böyle bir şey yapmak istiyorum. İlk size tavsiyem yok olmaz diye zinhar hemen karşı çıkarak figanı basarak böyle bir tavır içine girmeyin. Çünkü siz yok olmaz dedikçe fıtrat gereği imtihanı tecelli etme süreci ne derseniz deyin bir şekilde öbür tarafta bu isteklerine karşı ihtiyaçları, arzuları, talepleri daha fazla artıyor. Üstüne üstlük size karşı da kinlenmiş oluyorlar. Yani siz bir şeye böyle cevaz vermezken, siz bir şeyi tamamen yasaklarken o yasağa karşı cennetten nasıl kovulduğumuzla alakalı sanırım o ayet-i kerimeleri okusak işin külhüne biraz daha vakıf olmuş oluruz. Haram yasaklandığında tabii ki biz burada hemen haramı olduğu gibi böyle bir talepte bulunuldu bir kere ana çerçevemiz belli helal ve meşru çerçevede olacak ama bazen haramla alakalı da eşlerimizin bazı teklifleri olabilir. Bu durumda bunda da hemen ilk fırsatta yani mesela nasıl olabilir? Kendi sesini bulmalarında yardımcı olma serüveninde İslam'ın meşru görmediği, helal görmediği bir çalışma ortamı ve şekliyle alakalı da size gelmiş olabilirler. İlk tepki hemen hayır yasak olmaz dinde böyle bir şey yok diye bu tarzda bu tonda söylediğimizde karşıdaki kişinin yapayım da gör moduna gireceğinden eminim. Ya Müdür Hocam ne diyorsunuz? O zaman böyle helal ve meşhur çerçevede dediniz programın başından beri. Bu serinin bütün bölümleri böyleydi. Nasıl oldu şimdi bunu mu? Hayır hayır hayır. Bu ilk cümleniz mi olmasın dedim. Sonra böyle devam edebilir. Ha öyle mi? Bunu mu yapmak istiyorsunuz? Yani örneklendirmek gerekirse hanımefendi sesi çok güzel olabilir. Gerçi insanların kendi sesini bulmada yardımcı olmak bu değil ama yani terzi olmak isteyebilir, bir YouTuber olmak isteyebilir bir fenomen olarak, bir yazar olmak isteyebilir ama bir ses sanatçısı da olmak isteyebilir. Yani sesi çok güzeldir ve bunun da haram olduğunu biliyoruz. İlk tepkiniz hemen yok bu haram zaten İslam'da asla yapamazsın yap da göreyim falan gibi böyle bu tarz olmasın diyorum. Ne olabilir ilk tepkiniz? Ha öyle mi hanım? Öyle mi hatun? Öyle mi bir tanem? Bunu bak senin de çok sevdiğin bir hocamız var. Benim de çok değer verdiğim böyle bir hocam var biliyorsun. Ya da istersen önce bir araştıralım biraz okuyalım bakalım İslam ne diyor bu konuda. Allah Resulü'nün hadis-i şerifleri var mı? Rabbimizin Kur'an-ı Azimüşşan'ında. Yani dini açıdan böyle bir geçiş cümleleriyle meseleye girizgah yaparsanız en azından araştırıyoruz. Ve en sonunda ortaya çıkacak olan kanaate fetvaya uymuş olacağız. Bu biraz daha işleri rayına koymakla alakalı bize yardımcı olur. Yardımcı olacak bir üslup ve üsturuptur bu. Bunun için de sizlere ilk önerim eşiniz bir şeyin, bir mesleğin, bir konunun, bir uğraşın, bir iştigalin kendi sesi olduğuna, fıtratında bunun olduğuna, dolayısıyla dünyaya bunu yapmak, bunu gerçekleştirmek üzere gönderildiğine inanmışsa ve size bunun nasıl yapabileceğiyle alakalı yollarını bulmak adına yardımcı olmanızı isteyerek geliyorsa dinleyin ve anlayış gösterin. Yani bu girizgahta ilk ani fevri çıkışlar olmaksızın böyle bir uhulet suretle geçtikten sonra size ilk tavsiyem bir numarada iyi bir dinleyici olun. Eşinizin duygularını, düşüncelerini anlamak adına, bunu yapmayı neden istediğini anlamak adına, onun kendini keşfetme sürecinde ona destek olmanın ilk adımı olduğunu bilerek çok anlayışlı, çok saygılı, vakit ayıran, konuştuklarını not alan, gerekli uzmanlarla bunu sorgulayan, yargılayan, değerlendiren bir tarzda yaklaştığınızda İş başka bir şeydir. Ama cümlesini ağzına tıkadığınız süreç başka bir şeydir. Can dostlarım, bir insanın kendi sesini bulma süreci zaten onun özgürlüğe giden, kendini özgürce gerçekleştirmesine giden bir yolculuktur. Bu serüvende eğer kendini özgürce ifade etmesine daha başlangıçta izin verilmezse, bu sefer bu gerçekleştirme sürecini başka başka yöntemlerle arayacaktır. Yok mu mesela hiç tanıdığınız, çevrenizde bildiğiniz, gördüğünüz böyle tamamen başörtülü, çarşaflı hanımefendi, ablalarımızın, kızlarımızın, annelerimizin olduğu yabancı şirketler yok mu? Network sistemiyle satış ve pazarlamayı tamamen o kadrodan kurup, sizce oradaki hanımefendiler ne yapıyor bir Amerikan, bir İsrail ürünü satarken? Sizce ne yapıyorlar? Bunu iyi anlamanızı tavsiye ederim. İşte kendi seslerini bulmada yardımcı oluyorlar. Belki orada kodladıkları şey şu değil. Ben bir Amerikan ürününün mümessiliyim. Böyle kodlamıyorlar. Mesela nasıl kodlayabilirler? Ya ben eşimin bize vermediği parayı bu yöntemle kazanarak kızıma, oğluma, çocuklarıma daha iyi bir gelecek hazırlayan bir anneyim. Ben eşimin beni bu şekilde sahipsiz bırakması karşısında kişisel imkanlarımı biraz daha artırmak, kendimi biraz daha geliştirmek adına bu network sisteminde daha fazla arkadaşla bir araya gelen, sosyalleşen, kendi kişisel gelişimini bu yöntemle gerçekleştiren bir insanım. Konuştukça anlarsınız bunu. Dolayısıyla bu kendi sesini bulmada yardımcı olma, onların da kendi sesini keşfetme sürecinde yaptıkları işin neden olduğunu, niçinini, eskilerin tabiri çok muhteşemdir. Hani külhüne vakıf olmak. Önce bir külhüne vakıf olun. İkinci olarak size uygun sorular sormanızı tavsiye ederim. Hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim. Soru sorma bir sanattır aziz dostlarım. Her soru bir sanattır. Derinlemesine böyle sorular sorarak karşınızdaki kişinin yani eşinizin, hanımefendi kardeşimizin kendini ve değerlerini keşfetmesini, ayna tutarak onunla yüzleşmesini, yani mesela hayatta seni en çok ne motive ediyor? En çok neyi yaparken mutlu oluyorsun? Vefat ettikten sonra nasıl bir iz bırakmak istersin? Nasıl anılmak istersin? Dünyada gördüğün en değerli insan kim? Kim gibi olmak istersin? Ne yapsan bu seni çok çok mutlu eder. Rabbimizin huzuruna vardığında amel defterinde en böyle hayırlı iş olarak neyin yazılmasını istersin? Neyi görmek istersin? Gibi gibi gibi sorularla bu direkt İlk başta onun söylediği şeyi reddetmekten çok daha uygun tarzda bir yaklaşımdır. Bir de burada manipüle etmiyoruz. Yani olayı başka bir yere saptırmıyoruz. Gerçekten anlamaya çalışıyoruz eşimizi. Üçüncü olarak ona kendini ifade edebileceği ortamlar sağlama. Yani hanımefendi çocukların yanında bir taraftan onun bezini değiştirirken, bir taraftan çocuğunu emzirirken, bir taraftan ona yemek yedirirken, bir taraftan ortalığı silip süpürürken falan, bir tarafta ocakta yemek varken falan gibi kafasının böyle rahat olmadığı bir ortamda o konuyu açarak, o konuyu gündeme getirerek konunun iki tarafa da bir hayrının olmayacağını bilmenizi isterim. Eşinizin kendini böyle çok rahat ifade edebileceği, mesela hep annenizin, babanızın yanında ya da kardeşinizin yanında bir aile şirketiyseniz düşünsenize yani. Ya baba işte bizim hatunla şöyle bir şey yapmak istiyorsunuz ve bir aile işletmesi olduğunuz için onay da babadan geliyorsa hele hele bunu onun yanında açmanız bir baskı unsuru olabilecektir. Olacaktır da yani. Eşinizle baş başayken uygun bir ortamda, münasip bir zamanda kendini çok rahat hissettiği bir ortam oluşturursanız kendini rahat bir şekilde ifade edebilecektir. Dolayısıyla bazen bu yüz yüze de olmayabilir. Buna da saygı duyarım. Yani bazı hanımefendiler yüz yüze konuşmak yanlısıdır. Tanıdığım böyle birkaç yakın akrabam oldu. Mesela onlar eşlerine duygularını yazarak ifade ederlerdi. Mektup yazarlardı. Eşine mektup. Bilmiyorum. Yani deneyebilirsiniz. Farklı bir tesir. Ben çocuklarıma zaman zaman yazarım. Farklı bir tesir sağlayacaktır. Dolayısıyla ya hatun bir yazar mısın? Ne yapmak istiyorsun? Nelerle uğraşmak istiyorsun? Bunu neden yapmak istiyorsun? Nerede kendini daha rahat hissedersin? Ne yaparken kendini daha mutlu görürsün gibi o iç sesi bulmasında bu da yardımcı olacaktır. Dördüncü olarak eşinizi cesaretlendirme ve ona destek olma, bazen kendi içerisinde o loop dediğimiz kısır döngüye girmiştir olay. Yani hanımefendi kardeşimiz bir yere kadar gitmiştir. Mesela orada da parasal bir destek geliyordur. Sizin de paranızın olmadığını düşünüyordur. O parayı da sağlayamayacağız nasıl olsa, o zaman bu iş durdu diye orada durduruyordur mesela. Park etmiştir. O fikir orada duruyordur. Dolayısıyla onun kendi düşüncelerini size özgür bir şekilde ifade etmesini teşvik etmek ona özgüven kazandıracaktır. Destek olmak, cesaretlendirmek. Yani o konuşma ortamını, hani daha uygun bir konuşma ortamı sağladınız ya, orada biraz daha konuşmasını desteklemek, destekleyici sorularla teşvik etmek, yüreklendirmek. Ya eminim sen şimdi orada diyelim o işi yapmasıyla alakalı 50 bin, 100 bin, 10 bin, 1000 ne kadarsa bilmiyorum yani bir parasal bir şey gerekiyordur. Ya sen şimdi o 1 milyonu bulamayacağımızı düşünüyorsun değil mi? Gibi bir soruyla onun ilgisini çekeceksinizdir aziz dostlarım. Ya hayatta olmaz gibi bir yaklaşım yerine böyle bir ifadeyle yaklaştığınızda işinizin buna tepkisi çok farklı olacaktır. Hadi gel o zaman bir tane bunu biraz üzerinde çalışalım. Nasıl yapabileceğimizle alakalı bunu biraz proje yönetimi mantığıyla bölümlere ayıralım. Başlangıç belki sermayesi biraz daha düşük tutulabilir mi? Başlangıçta iş biraz daha küçük ölçekte düşünülebilir mi? Şimdi daha fazla ilgisini çekersiniz. Beşinci olarak eşinizle bu konuşma sürecinde bir öz farkındalık geliştirme desteği yapabilirsiniz. Kendini daha iyi bir şekilde fark etmesini sağlayabilirsiniz. Mesela onun güçlü yanlarına vurgu yapabilirsiniz. Ya bir tanem, yani 10 yıllık evliyiz, 5 yıllık evliyiz, 1 yıllık evliyiz, 1 aylık evliyiz. Önemli değil ama bu süreçte 30 yıllık evliyiz. Önemli değil. Süreç önemli burada. O süreçteki farkındalığınız önemli. Ya gördüğüm kadarıyla aslında senin en güçlü yanın şu. Ve bakıyorum bugüne kadar ilgilendiğin alanlara, en çok ilgini çeken alan da bu. İşte delilim de şu şu şu. Buraya gitmiştik, sen buna bakmıştın. Şurayı ziyaret etmiştik, şöyle bir şey almıştın gibi gibi. Ama tabii sadece bu güçlü yanlarını, onun ilgi alanlarını falan değil, korkularını ve değerlerini keşfetmesini sağlamak, bu konudaki sorular, bu konudaki konuşmalar da bir öz farkındalık çalışması olacaktır. Özellikle hanımefendi kardeşlerimin değerlerini bulmada bazı sorunlar yaşadığını, biz beylerin de hoş değerlerimizi bulduk da hani biz unumuzu eledik, eleğimizi astık mı? Bizim de birçok eksikliklerimiz var. Ama hani şu anda söz konusu olan hanımefendiler olduğu için erkek bakış açısıyla, beyefendilerin bakış açısıyla olaya şu anda bu bölümde baktığım için beyefendiler, eşleri, hanımefendilerin kendi sesini bulmalarında özellikle değerlerini, hanımefendilerin değerlerini ortaya çıkartırlarsa çok sağlam bir ipe sarılmış olacaklar. Orada korku varsa da değer ortaya çıktığında o aşılabilir. Bir risk varsa da o risk geçilebilir. Bu konuda bir çekinme varsa da o kendine bir özgüven gelerek ya da eksik kısımda kendi eksikliklerini tamamlayıp kendi geliştirerek tamamlanabilir. Yeter ki evet korkular, kaygılar, fobiler elbette konuşulacaktır ama asıl değerler ortaya çıkarsa, ya bir tanem sen hani bu yaptığımız çalışmada bak, envanter çalışması, bilimsel bir çalışma, epey de bir ısım akrabaya da sorduk, senin yakın arkadaşlarına da sorduk, sende aile değeri bir numaralı değer olarak ortaya çıktı ama sen şimdi kendi sesini bulmada, bunu gerçekleştirmede bir yolculuğa çıkıyorsun. Burada da bir girişimde bulunuyorsun ama bu aileyi yıpratacak ama senin en önemli değerin aile. Bunu yaparken aileyi nasıl koruyacaksın gibi tekrar odağın aile olmasına yardımcı olabiliriz. Öbür türlü konu biraz tabiri caizse güdük kalacaktır. Altıncı olarak eşinizin bu anlamda kendi değerlerine sadık kalmasını teşvik edebilirsiniz. Deminki aile örneğinden verdiğim örnekte olduğu gibi. Evet, eşiniz bir girişim yapmak istiyordur. Bir şirket kurmak, bir organizasyon yapmak, bir etkinlik yapmak, bir şey alıp satmak, bir e-ticaret sitesi kurmak gibi gibi gibi. Ama değer odaklı yaptığınız ilk çalışmada ortaya çıkan değerleri ortaya koyduğunuzda eşinizin kendi değerlerini, kendi inançlarını ortaya koyup onun da bu konuda ikna olmasını sağlayıp dolayısıyla kendini bu değerlerle daha tutarlı ve daha bağlı hissetmesini sağlayacak bir senaryo çizmeniz gerekiyor. Aile ise deminki verdiğim örnekte olduğu gibi o aile değerine sadık kalmasını teşvik ederken, bakın mecbur kılarken demiyorum, teşvik ederken bir tane aile bir numaralı değerindi. Burada çocuklarımıza yardımcı olsak, en büyük girişimimiz çocukları yetiştirmek olsa, marka bir şahsiyet yetiştirsek, dünya çapında ümmeti Muhammed'e bir insan hediye etsek, bir Müslüman hediye etsek gibi gibi, o zaman kendi değerlerine sadık kalmasını teşvik etmiş olduğumuz için hanımefendi de kendini daha güçlü hissedecektir. Aile içerisinde mesele de daha güzel bir şekilde çözülmüş olacaktır. Yedinci olarak başarıları ve deneyimleri üzerine onu düşünmeye teşvik etmek. Yani geçmişte bazı hatalar olmuştur. Ama diyelim ya sen zaten öyle bir ev yemekleri fikrin vardı. Ne oldu? Yaptın da bir haftada battık. Bu başka bir şeydir. Ama o ev yemekleri yaptığınızda battığında hiç güzel yemek yaptığı olmadı mı? Ya o dönemde sen yemeklerden ziyade salataları çok güzel yapıyordun. Acaba bir detoks yemekleri üzerine, bir zayıflama yemekleri üzerine mi bir şey yapsak? Bir diyet yemekleri üzerine mi bir şey yapsak? Bu sefer ilgiyi çok daha fazla çekeceksinizdir. Direkt hatalar üzerine odaklanarak ya zaten nereye atsan elini kuruyor gibi bir yaklaşımla baktığınızda eşinizin gönül kapısı kapalı olacaktır. O kapıdan içeriye giremezsiniz can dostlarım. Ama bir taraftan eşiniz hanımefendi güçlü yanlarını öğrenirken, bir taraftan hatalarını da üzerinde düşünerek, idrak edip, içselleştirecek, bir taraftan da o geçmiş başarılarla gurur duyarak, o başarılara öykünerek, kendine güveni artarak güçlü bir pozisyonda o yeni girişime adım atmış olacak. Öbür türlü hem tökezletip hem ondan sonra da başarılı ol demek, yani çok özür diliyorum, sizleri tenzih ederim, hem gezi kakışmasını yapıp, oradaki vandallığı, alçaklığı, terörizmi, çapulculuğu yapıp ondan sonra da devlete meydan okumak. Ya zaten bak doları nereye getirdiniz? Ekonomiyi nasıl çökerttiniz? Tamam abi de siz ne yaptınız? Siz de elinizde böyle çok güzel fabrikalarla, ürünlerle ihracatın artmasına destek mi oldunuz yani? En son gördüğümüzde Taksim'de polis arabaları yakıyordunuz yani. Haşa, o duruma düşmemek lazım. Teşvik etmek, yüreklendirmek, cesaretli demek lazım. Şey, teşbih ağır olduysa çok çok özür diliyorum. Sizleri ne kadar sevdiğim malumunuz. O anlamda arife tarif gerekmez. Ama anlatmanın da başka bir yolu yoktu. Tökezleterek, zarar vererek geliştiremeyiz. Onu örnek vermeye çalıştım. Umarım yanlış anlamadınız. Affola. Aziz dostlarım, 8. olarak hani geri bildirim diyorlar da ben biliyorsunuz bu mikrofonlardan her zaman ilerleten bildirim kelimesini kullanmayı tercih ediyorum. Sevgili Osman Pala kardeşimizi buradan alalım. Bu şeyin patenti ona aittir. Hep geri bildirim yani. Onu yaptın yanlış, burada konuştun yanlış, şunu yaptın o daha yanlış. Bu bir geri bildirim oluyor. Evet, o yapılan hareketin yanlışlığını geri bildirmiş oluyorsunuz ona. Hat bildirmek gibi. Ya bir de ilerleten bildirim olsa. Ya böyle bir küçük aile restoranı açmıştık. Burada da ümit ettiğimiz başarıyı yakalayamadık. Ama bunun daha başarılı olmasıyla alakalı, acaba menümüz mü zengin değildi, yemek çeşitlerimiz mi azdı ya da bölge bölge mutfak mı çalışmadık? Karadeniz mutfağı çalışsak nasıl olur mesela? Ya burada da acaba kullandığımız malzemeler organik olsaydı daha mı iyi olurdu? Biz galiba turfanda malzemelerle yaptık, o da tadı biraz mayhoş kıldı gibi gibi. Bu ilerleten bildirim. Yani o geçmiş hataların nasıl tekrarlanmayacağını bana bildiriyorsunuz, beni ilerletiyor. Bana destek oluyor, beni cesaretlendiriyor, beni yüreklendiriyor. Bana bir can geliyor tabiri caizse. Dolayısıyla pozitif, olumlu, yapıcı bildirimlerle kişinin gelişimine vesile olmak, onun yeteneklerini, nevi şahsına münhasır özgün yanlarını fark ederek, o güçlü yanlarını özellikle vurgulayarak, geçmişte yaptığı güzellikleri ifade ederek yanlış olanları da göstermek sandviç yöntemi diyorlar yani. İki tane yumuşacık ekmek var köfte arasında. Sadece böyle semsert bir köfte değil. Hani iki tane yumuşacık böyle sandviç ekmeğin arasında paket yaptığınızda çok daha yenilebilir bir kıvama geliyor. 9. olarak aziz dostlarım, uygun olan rol modellerinden ilham almasını sağlayarak kendi sesini bulmuş başarılı insanlardan, hani bununla ilgili zirvelere gidebilirsiniz, seminerlere katılabilirsiniz. İnternet sayısız bir derya, sınırsız bir derya. Orada kendi sesini bulmuş sayısız misaller vardır. En son geçen hafta galiba ben böyle bir internet araştırmamda babasının zeytin fabrikasında o zeytinyağı çıkartılma sürecindeki kara sudan zeytin tozu yapan bir hanımefendi gördüm. Ya o kadar gurur duydum ki yani ülkem adına baharat gibi kullanılan bir zeytin tozu. Yani sıfır atık diyoruz ya aziz dostlarım. Yani bu ülkenin kuruşu toprak olmasın, yok olmasın. Toprak oluyorsa o da bir değer ayrı da. Meyve çekirdeklerini toprağa atıyorsanız o da toprak oluyorsa toprak zenginleşiyor. Yok olmasın, çürümesin, heba olmasın. Doğru kelime asıl israf olmasın demek isteyecektim. İsraf olması yeter ki yapılan her şey başımızın tacı. Dolayısıyla bu tarz insanların hayat öykülerini beraber inceleyerek nerede hata yapmışlar, nerede yanlış yapmışlar, nerede başarıya ulaşmışlar herhalde bu ona ilham aldıracağı için çok daha güzel bir yöntem olsa gerek. Böyle bir süreçte usulü anlatıyorum can dostlarım. Aileye de çok büyük görev düşüyor. Beyefendilerin annesine, ablasına, yani kayınvalideye ve görümceye de çok büyük bir görev düşüyor. Anlatmıştım başka bir programımda can dostlarım. Yani bir hanımefendinin doğduğu, içinde doğduğu ve büyüdüğü bir ortamı terk ederek yeni bir ortama gelmiş olması, bu büyük bir şeydir yani. Gerçekten büyük bir şeydir. Yeni bir akraba ortamını kendi akrabası olarak, yeni bir anneyi babayı kendi annesi olarak kaimu valide, annenin ikamesi olarak kaimu peder, babasının ikamesi olarak kabul edip kabullenip gelmesi bu büyük bir şeydir, azim bir şeydir bu yani. Biz erkeklerin buna saygı duyması gerekiyor can dostlarım. Dolayısıyla biz erkeklerin hanımefendi eşlerimiz bir talepte bulunduğunda kendi sesini bulmada yardımcı olacağız ya onlara. Bu bir girişim olur, bir işletme kurma olur, bir iş yapma olur, evden bir iş yapma olur, internet üzerinden bir ticaretten bir şey yapmak olur. Annemizi, babamızı, kardeşimizi bu konuda biraz siyaset, ilmi siyasetle karşı çıkmamalarını sağlayarak ona destek olmalarını da sağlayabilirsek bunu atmamış oluruz. Yani güvenli bir destek ağı kurmak son olarak önereceğim bu. Yani aynı ortamda destekleyici zaten şöyle oluyor. Niye insanlar evden uzaklaşıyor? Niye birbirinden mesafe olarak konuşmamaya başlıyor? Gönül ikliminde ayrı apayrı yerlere gitmiş oluyor. Çünkü bakıyor destekleyen tek kesim arkadaşları eşi destek olmuyor, akrabalar destek olmuyor. Bu sefer tamamen arkadaş ortamına. Beyler de hanımlar da. Ya da çocuklar da kendi arkadaş ortamında. Niye? Çünkü herkes zinhar karşısında bunun. Aile bireyleri içerisinde. Evet kızım seni anlıyorum. Böyle bir butik restoran açacakmışsın. Ne kadar da güzel olur. Sayende şifalı helal bir rızık yeriz falan gibi bir bakış açısıyla isterseniz en sonunda bunu yapma deyin. Ama girizgah böyle olsun. Ha yapılacaksa da helal ve meşru çerçevede o yapılacak şeyin niye önünde biz bir baraj olalım, bir engel olalım? Dolayısıyla bu destek ağı insanın kendi sesini bulmada bu süreçte aileden olursa benim gördüğüm kadarıyla bu girişim çok daha başarılı bir yere doğru evriliyor. Ama ilk köstek olanlar, ilk engel olanlar aileden olursa bu sefer hıncıkma dediğimiz Anadolu ağzıyla ya zaten senin annen de senin baban da senin ablan da ya dönüyor iş. Bu sefer hanımefendi onlardan da uzaklaşıyor. Ben genellikle geniş aile bireyleri tarafından desteklenen, hatta bir ucundan da o geniş aile üyelerinin üzerinden tuttuğu, bir yerinden tuttuğu işlerin daha bereketli, daha başarılı, daha uzun süreli olduğunu görüyorum. Zaten bu anlamda işletme tarihinde, ekonomi tarihinde profesyonelin kurduğu değil, ailenin kurduğu şirketlerin, profesyonelin kurduğu şirketlere göre bir nebzecik daha uzun yaşamasının, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl daha fazla uzun yaşamasının bir sebebi de bu olabilir. Çünkü aile orada bu işe destek olduğunda insanlar biraz daha onu sahiplenerek, kendilerini daha hissederek devam etmiş oluyorlar. Aziz dostlarım, tabii ailede eşlerimizi yani bir erkek programcı olarak hanımefendi kardeşlerimizin seslerini, kendi seslerini bulmada bize düşen görevler açısından şu ana kadar ele aldım. 2-3 programdır. Ama bir de hanımefendi kardeşlerimizin de beyefendilerin seslerini bulmada yardımcı olmaları var. Bu da büyük bir vebal. ve gördüğüm kadarıyla ailede madalyonun bir de bu yüzü var. O açıdan biraz da programın kalan kısmında buraya değinmek isterim. Yani tam olarak ifade edebilirsek, etmek istersek ya da hanımların erkeklerin kendi seslerini bulma sürecinde onlara yardımcı olmaları ailede. Eşlerinin sesini bulmada hanımefendilerin erkeklere yardımcı olmaları konusunda birkaç inşallah tavsiyem olsun. Her şeyden evvel beyefendiler helal ve meşru çerçevede, helal ve meşru dairede bir iş yaptığı sürece hanımefendi kardeşlerim eşlerini asla aşağılamasın. Asla küçümsemesin. Hangi işin aşağı olduğuna kim karar veriyor? Bir madenci kardeşim, bir temizlik görevlisi, belediyede temizlik hizmetlisi, bir çay getirip götüren, bir ofis boy, bir kurye, bir dağıtımcı. Yani hangi meslek aşağı olabilir ki? Hangi meslek değersiz olabilir ki? Yani bizim toplumda mesela çok hakir görülen, ya tuvalet bekçisi falan diye böyle aşağılanan bir meslek var ki, ben o kardeşlerimle karşılaştığımda ya imanla ilgili bir iş yapıyorsunuz diyorum, gözleri parlıyor böyle. Nasıl hocam diyorlar, ya en nezafet minel iman diyorum. Temizlik imandan. Siz imanımızın artışına vesile olan, siz İslam'ın o temiz yüzünün, imajının, vitrininin daha güzel olmasını, hani bir vardır mesela, gittim Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin türbesine, Şehid Ebani'nin türbesine, hani aşağıya böyle bir vece yapmışlar. İnanılmaz böyle pis. Ya dedim, Osmanlı'ya yakışıyor mu bu? Bütün dünya geliyor oraya. Düşünsenize, oraya dünyanın en temiz tuvaletleri yapılmalı değil mi sizce de? Hangi iş kötü olabilir aziz dostlarım? Hangi iş değersiz olabilir? İyi yapıldığı sürece, kaliteli yapıldığı sürece, güzel yapıldığı sürece. Dolayısıyla hanımefendi kardeşlerimden istirhamım, eşlerinin işlerini asla ve asla beğenmemezlik etmesinler. Kurban olurum, ne olursunuz. Bu çok önemli. Burada iki tane risk var. Bir, beğenmemeleri yüzünden beyefendilerde bir isteksizlik, bir motivasyonsuzluk hali olup zaten yapacakları bir işi yapamaz hale geldikleri için kardan zararla yavaş yavaş iş kötüye doğru gider ve iş kaybı olur. Daha büyük bir risk, Allah muhafaza, kader vardır. Eleştirdiğiniz şey başınıza gelmeden canınız alınmaz. Dolayısıyla burada hani Türk filmlerinde vardır ya, bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı diye fabrikayı satın almaya geliyordur o aşağılanan genç. O aşağıladığınız kişiye Allah sizi öyle bir muhtaç eder, sizi öyle bir perme perişan eder ki kıyamam, Allah muhafaza. Bu konuda kader var, Allah var. Ne olursunuz buna dikkat ederek konuşun. Hanımefendi kardeşlerim, eşlerinin gelir azlığını kusur olarak görmemeli. Ya zaten 3 kuruşta kazanıyorsun, saçını süpürge ediyorsun, seni de orada kullanıyorlar. Sen de işte bunu yapıyorsun da ne oluyor falan. Bosna'da bir kardeşimle tanışmıştım, Travnik'te. Kaleye çıkarken o küçük kaya parçalarını el kadar, biraz daha büyük, biraz daha büyük. Yani maksimum 20 santim, 25 santim. Çünkü taşınabilir olması da gerekiyor ya böyle. Hediyelik eşya sonuçta. Uçakla gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Çok tutar yani maliyeti. Arabayla gitseniz de belli bir yük. Dolayısıyla böyle 10 santim, 15 santim, 20 santim böyle ebatında kayalardan, taş parçalarından o kalenin tasvirlerini yapıyor. Hani ekmeğini taştan çıkartıyor derler ya. Şimdi ben düşünüyorum. Herhalde o beyefendi bunu ilk denediğinde muhteşem orada şekiller yapmamıştır değil mi yani? İlk uğraştığı o abidik gubidik böyle şekillerin ortaya çıktığı bir şeyde eşi, çocuğu, ailede kim varsa aşağılasa, ya ne biçim şeyle uğraşıyorsun, kim buna para verir bilmem ne. Yani inanın $5-10 fiyata satıyordu onları, her birini. Tam ekmeğini taştan çıkarma örneği yani. Hangi iş zaten küçükten, basitten, böyle sıfırdan başlamamış ki yani? Hangi iş ilk başlandığında, ilk yapışta mükemmel olmuş ki zaten yani? İslam'ın bu konudaki o kademeli gelişimine zaman zaman dikkat çekiyorum programlarda. Burada da söylemiş olalım yani. Tedricilik esastır yani. Tedricen, ağır ağır, yavaş yavaş, aşama aşama. Bir de tabii burada rızık Allah'tandır. Mülk Allah'ındır. Nice basit ve önemsiz görünen, geliri az işlerle büyüyen büyük büyük işletmeler, kişiler, girişimler vardır. Başlangıcım her zaman böyle küçük olmuştur, basit olmuştur, gelir az olmuştur, bazen zarar olmuştur. Bu bir aile ise hanımefendi kardeşlerin buna sabrı, eşlerine olan itimadı, Rabbe olan güvenleri, Allah'ın rızka kefil olduğunun bilinci ve bu duyguyla eşlerini desteklerlerse Allah'ın da onlara rahmet ve merhamet edeceği ve evde bir çekişme, bir kaygı, bir korku, bir kavga ortamında bereketin de buradan çekilip gideceği bu bilinçle olunursa ben ümit ediyorum ki Rabbimiz Hak Teala Hazretleri keremiyle, lütfuyla, inamıyla, Rezzak olan o vasfıyla rızka kefil olacaktır. Yine rızkı bol bol verecektir. Aziz dostlarım, tamamlayamadım ama ailede hanımefendiler de beyefendilere nasıl destek olurlar eşleri kendi seslerinin bulmasında, eşlerinin kendi seslerini bulmasında? İnşallah gelecek hafta bu konuya biraz değinelim. Burada önerilerim var. Sırada çocukların kendi sesini bulmasında onlara anne babaların yardımcı olması var. Bir de elbette akrabalarımıza kendi seslerini bulmalarına yardımcı olma vecibemiz, zorunluluğumuz, yükümlülüğümüz var. Bunlara inşallah vaktimiz yettiğince değinmiş oluruz. Ailede bu konuda eşinizle, çocuklarınızla konuşmanızı tavsiye ederim. Onları dinlemenizi tavsiye ederim. Kendi seslerini bulmuş kişilerle onları bir araya getirip onlarla konuşmalarını, tartışmalarını, müzakere etmelerini sağlamanızı tavsiye ederim. El birliğiyle, bu şekliyle birlikte giden bir süreçte konuşarak, dinleyerek anlaşmanın daha kolay olacağına inanıyorum. Rabbim bu konuda sizleri de muvaffak kılsın, sizlerin de yar ve yardımcısı olsun inşallah. Gelecek hafta görüşünceye kadar can dostlarım, hepinizi Rabbi Celle'ime emanet ediyorum. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın, Allah'a emanet olun efendim.